Tekrar.
Dolayısıyla adımız ve uyumlu için...
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda neler var? Gelin şöyle bir bakalım. Türkiye, dijital çağa geçişin hızlanmasıyla birlikte teknolojik alanda yaşanan pek çok gelişmeyi de yakından takip ediyor ve çağı yakalamak adına çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri ise üniversitelerde kurulan yapay zeka mühendisliği bölümleri. Ülkemizin yapay zeka konusunda ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetiştirilmesi adına atılan adımları ve yapay zeka üzerine değerlendirmeleri TOBB Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Murat Özbayoğlu'ndan alacağız. Hemen sonrasında her salı olduğu gibi dünden kalanlar köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Büyük Taarruzu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Gecenin karasında soluma yaz, şehrin ışıkları da ısıtmaz beni. Hicranımı yollara dedim diyeli, dilimdeki her şarkı söylüyor seni. Hicranımı yollara dedim diyeli, dilimdeki her şarkı söylüyor seni. Hey bakışı sevdalı, hey duruşu yaralı, seni kimden sormalı, seni aşka yazmalı. Hey bakışı sevdalı, hey duruşu yaralı, seni kimden sormalı, seni aşka yazmalı. Seni kimden sormalı, seni aşka yazmalı. Yılların yorgunuyum, başım çileli. Dört mevsim 12 ay kuşanmaz beni. Her cevapsız soru benden,
benden sorulur. Uğradığım adresler bilmiyor seni. Her cevapsız soru benden, benden sorulur. Uğradığım adresler bilmiyor seni. Hey bakışı sevdalı, hey duruşu yaralı, seni kimden sormalı, seni aşka yazmalı. Hey bakışı sevdalı, hey duruşu yaralı, seni kimden sormalı, seni aşka yazmalı. Seni kimden sormalı, seni aşka yazmalı.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. TOB Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Murat Özbayoğlu bizlerle birlikte. Sayın Özbayoğlu, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Yapay zekayı konuşacağız bugün sizlerle. Aslında pek çok filme konu oluyor son zamanlarda. Hatta daha öncesinde, 3-5 yıl öncesinden bilmiyorum, belki daha da önce başladı yapay zeka filmleri. Biz bilmiyorduk, o filmlerle biraz haşır neşir olmaya başladı. Gerçekten hani nasıl bir alan, çok merak ediyoruz. Bir de mühendislik bölümü olarak üniversitelerde açılmaya başladı. Sizin üniversiteniz de öyle. Bir isterseniz terimsel olarak başlayalım. Yapay zeka dediğimizde biz ne anlıyoruz?
Tabii şimdi bu dediğiniz gibi son zamanlarda herkesin yani çok sıklıkça duyduğu bir terim yapay zeka. Aslında bu 1950'lerden gelen bir yapı. Yani ilk bilgisayarların ilk oluşmaya başladığı zamandan çıkmış bir şey. O zamanlar tabii şöyle bir şey vardı. Bilgisayarlar acaba ileride insanların yapabildiği işleri ya da hatta yapamadığı işleri yapabilecek mi? İnsanlığa yardımcı olabilecek mi? Çok büyük beklentiler vardı bundan bir 50 sene evvel. Yapay zeka o zaman tam böyle şey. En yani gelecek deyince aklımıza gelen terimdi. Fakat sonra baktılar ki bu o kadar da kolay değil. Yani hemen hızlı gitmiyor bu işler. Bir süre böyle bir duraklama devrine girdi yapay zeka. Bahsettiğiniz filmlerin bir kısmı ilk o zamanlardan çıkan, bu en meşhurlarından biri. Bu 2001 Space Odyssey diye geçiyor. Stanley Kubrick. Mesela bu filmde yapay zekaya sahip bir robot. Mesela işte kendi başına karar veriyordu falan.
Evet.
Çok meşhur bir klasik bu. Mesela o zamanlar yapay zeka böyle korkutucu bir şekilde anılıyordu. Şimdi 80'lerden 90'lardan sonra tekrar yapay zeka ön plana çıkmaya başladı. Son 10 sene falan şu anda ciddi anlamda yapay zeka uygulamada insanlara faydalı olacak şekilde artık devreye girmiş durumda. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Elektrik mühendisliği biliyorsunuz oldukça eski bir dal yani. Neredeyse bir hani en geçmişine bakarsak bir 70-80 senelik bir geçmişi var.
Siz de aslen elektrik mühendisiniz.
Ben de aslen elektrik mühendisliyim, evet. Okuduğum lisans programında. Şimdi bizim eğitimimiz esnasında bilgisayar kavramı elektrik mühendisliğinin sanki bir parçasıymış gibi anılıyordu. Ayrı bilgisayar mühendisliği vardı fakat genelde elektrik mühendisleri bu konuyu kendi bünyelerinde kabul ediyorlardı. Ona göre eğitim programı hazırlanıyordu. Şimdi yapay zekada sonra ne oldu? Sonra bilgisayar mühendisliği kendini ayırdı. Şu anda artık elektrik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği net şekilde farklı dallar olarak sistemde yer alıyor. Şimdi yapay zekada, yapay zeka mühendisliği diyelim, böyle bir yapı içinde şu anda. Hı hı. Yapay zeka mühendisliği diye bir bölüm yeni, yani şu anda müfredata yeni başladı. İşte bizle beraber başka bir üniversitede daha,
Hacettepe
Üniversitesi'nde evet başladı ve bunu diğer üniversitelerde muhtemelen takip edecektir. Bunu şöyle diyebiliriz. Bilgisayar mühendisliğinin bir alt dalı olarak yapay zeka oluştu.
Bilgisayar Fakat, mühendisliği öğrencilerine veriliyor muydu?
Veriliyordu evet. Tabii. Biz mesela yapay zeka ve bunun benzeri dersler işte bilgisayarla görü, veri madenciliği, robotik, görüntü işleme bu tarz dersleri biz zaten öğrencilere veriyorduk. Fakat tabii öğrenciler bunları alırken aynı diplomaya sahip oluyorlardı bilgisayar mühendisliği diplomasına. Şimdi bu yeni program sayesinde yapay zeka mühendisi tanımı alacaklar. Bu da şöyle olacak, artık bilgisayar mühendisliğinin aldığı derslerin ötesinde bir de yapay zekaya iyice odaklanmış şekilde yani uzmanlaşmış olacaklar. Dolayısıyla ya bu da muhtemelen önümüzdeki 10-20 sene için diyelim bilgisayar mühendisliği nasıl elektrik mühendisliğinden koptuysa yapay zeka mühendisliği bilgisayar mühendisliğinden kopacak. Kendi başına bir dal olacak ve hatta muhtemelen bilgisayar mühendisliğindeki yapıyı çok daha ileri götürecek diye düşünüyorum. Burada bir de şöyle bir şey anlatmak doğru olur. Bizim yapay zeka mühendisi dediğimiz yapı aslında yurt dışında da benzer şekilde yapılıyor.
Tam da onu soracaktım. Aklımdan geçeni söylediniz. Hani yurt dışında nasıl okullarda, üniversitelerde böyle ayrı mı şimdi Türkiye'deki gibi?
Ayrı yapmaya başlayan üniversiteler var. Mesela hatta biz bunları zaten inceleyip böyle programı ortaya koyduk. Mesela dünyanın en bu konudaki saygın üniversitelerinden mesela MIT, Massachusetts Institute of Technology ve Stanford. Mesela bunlar da şu anda yapay zeka mühendisliği adı altında değil fakat veri bilimi adı altında programlar var.
Ama müfredat hemen hemen
müfredatı,
ayrı.
Aynı evet. Zaten bizim de şu anda örnek aldığımız üniversiteler bu tarz üniversiteler. Tabii en iyisi neredeyse oraya takip etmek en uygun olur. Dolayısıyla aslında bu yeni bir yapı değil. Onlarda bu 4-5 senedir zaten var olan bir yapı. Biz aslında daha önce başlayabilirdik böyle bir yapıya fakat yani sonuçta iyi ya da kötü iyi bu şekilde başlamış olduk ve eminim bunun devamı da gelecektir. Dolayısıyla biz böyle bir bilgisayar mühendisinden bir bu uzmanlaşma konusunda bir ayrışma gerçekleştiriyoruz şu anda. Yapay zekanın yapısı bu. Ha, terim olarak sordunuz, ben tarihçesinden bahsetmiştim. Yapay zeka aslında bilgisayarlara insanların insanlar gibi davranmayı, düşünmeyi, problem çözmeyi öğretmeye çalışan bilim dalı.
Ama duygu yok değil mi?
Duygu tabii ki yok.
O yani filmde gördüğümüz o duygusal kısımları aslında
duygu insanlara özgü bir şey.
O işin biraz galiba hani bize daha iyi yapay zeka ile bütünleştirme çabaları ama makine deyince tabii ki duygu işin içine girmeyince heyecan girmemiş oluyor. Farklı alanlar tabii mutlaka derslerde gördüğünüz biraz evet. Matematiksel alan işin içinde ama hani neden duygu yok diye girmek istedim. Hep bilgisayarlardan bahsettiniz. Acaba bilgisayarlar insanların yerini alır mı? Şimdi galiba böyle bir korku başlıyor. Yapay zeka bu sefer acaba insanların yaptığı işleri yapıp onların yerini alır mı? Ama hani ben hala umutluyum ki duygu yok. Herhangi bir problem olmaz herhalde.
Doğru. Yani aslında burada şöyle bir ayrım yapmak lazım. İnsanların yaptığı işleri yapabiliyorlar bilgisayarlar. Evet, gayet de güzel yapıyorlar birçoğunu. Fakat insan olamıyorlar. Yani hala birer makine. Şimdi mesela şöyle düşünelim, hani geçmişte insanların birçok yaptığı şey vardı. Mesela bir bulaşık makinesinin yaptığı ya da çamaşır makinesinin yaptığı insanlar yapıyordu bunu. Şimdi hani diyeceksiniz ki yani o bir makine sonuçta. Bilgisayar da bir makine. Yani bilgisayara hesap yaptırıp oradan bir sonuç çıkarmak aslında yani insana özgü bir şey değil. Yani bu rutin olarak yaptırılabilecek bir şey. Bu tarz işleri makineler çok iyi yapar. Böyle işler var mı? Var tabii ki. Hani mesela hani ben meslek bazlarında söylemeyeyim şu meslek şöyle bu şekilde falan ama mesela birçok meslekte işimizi zaten artık düşünerek yapmıyoruz. Rutin olarak bildiğimiz şekilde yaptığımız için makinalara bunu yaptırmak mümkün. Bu tarz işler ileride makinaların daha sıklıkla karşımıza çıkacağı şekilde bence yer alacak. Yani böyle bir işsizlik olabilir bu tarz mesleklerde ama duygunun ya da yaratıcılığın ön planda olduğu işler muhtemelen daha uzun yıllar sıkıntısız şekilde insanlara ait olacak.
Yani hani bir makineyi hadi sen şöyle bir doğa resmi çiz dediğimizde çizebilir mi acaba? O geldi şimdi
aslında
aklıma.
Öyle çalışmalar var ilginç var bir şekilde. Mı? Evet yapıyorlar ve cidden de güzel oluyor. Yapay zekanın ürettiği mesela müzik albümleri var. Resim sergileri var. Yapay zeka ile yapılmış programlardan bahsediyorum tabii. Ama bu farklı bir şey. Yani hani insanın kendisini bunun bir hobi olarak ya da bir sanat olarak yapması başka şey. Bu bir makinenin bunu bir problem olarak görüp yapması başka şey.
Evet, orada bir problem çözme var. Ona bir komut veriliyor ve evet, o verilen komutu yerine getiriyor. Acaba bir doğa resmi çizdiğinde, her doğa resmi çizdiğinde aynı resmi mi ortaya koyuyor örneğin?
Şimdi yok. Burada bizim yine bir şey tanımlamamız lazım. Şöyle bir resim çiz dememiz lazım.
İşte evet, ona gelmeye çalışıyorum. Evet. Yani sonuçta yine insan kontrol ediyor makineyi.
Doğru,
yani
evet,
biz yazılımı yapmazsak eğer, ona o komutu verecek o yazılım programını, hani şimdi çok bilgisayardan yazılımsal olarak anlıyor değilim ama en azından o programı o bilgisayara girmezsek o bilgisayarda bizim istediğimizi yapamaz.
Tabii ki.
Yani kendi kendine yok ben doğada bir de deniz olsun istiyorum diyemez.
Evet.
Biz illaki demeliyiz onu bir yanına deniz.
Yani şimdilik aynen dediğiniz gibi yani uzun sürede muhtemelen öyle devam edecek. Yani bu şöyle diyebiliriz. Makineler söylenileni iyi yaparlar ama kendileri inisiyatif alıp müdahale etmezler diye varsayıyoruz.
Hı hı.
Yani böyle olduğu sürece de insanlık için bir tehlike oluşturmuyorlar.
Evet.
Ve hani gelecekte işlerimizi elimizden alacaklar mı? Biraz önce bahsettiğim gibi bazı işler evet o tarz tehlikeli olabilir ama onun yerine yeni işler çıkacaktır.
Hı hı.
Bir de bu kötü bir şey olmayabilir. Yani hani sonuçta rahat daha rahat olabiliriz bazı açılardan. Hani birçok eskiden zorlandığımız işleri daha kolaylıkla yaptırabiliriz.
Yani seri üretim gibi. Yani
evet,
bir nesne eğer sürekli aynı şekilde üretilecekse nasıl
tabii,
makineler o seri üretimi gerçekleştiriyorsa belki o anlamda çok
doğru,
faydası
doğru
olur bize. Şu anda yapay zeka mühendisliğinde hangi dersler veriliyor öğrencilere?
Şimdi bu aslında üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilecek bir yapı. Fakat temel olarak bu veri bilimi diye bahsettiğim temelden girmek gerekiyor. Şimdi burada ne gerekiyor? Bir kere bilgisayar mühendisliğinde yer alan programlama dersleri ve algoritma ve kodlama yeteneğinin yapay zeka mühendisliğinde de olması lazım. Dolayısıyla bu temel dersler alınıyor. Bunun ötesinde istatistik ve olasılık çok iyi bilmesi gerekiyor ve lineer cebir. Şimdi bu mühendislere zaten verilen bir ders ama bu veri bilimi ve yapay zeka çalışan araştırmacıların bu konuda özellikle uzman olmaları gerekiyor. Çünkü aslında yapay zeka dediğimiz şey verileri öğrenen bir yapı. Verileri öğrenmek de şöyle elimizdeki verilerin karşılıklı etkileşimini çok iyi bilmek. Ne çıkarmak istediğimizi hep sayısal taraftan yaklaşıyorum. Anlayabilmek gerekiyor. Bunun içinde dediğim gibi bu lineer cebir, olasılık ve istatistik. Biz bu dersleri ciddi anlamda müfredatta böyle yoğun bir şekilde koyduk. Eminim ben zaten bu konuda ilerlemek isteyen öğrenciler, araştırmacılar, uzmanlar da bunu fark edecekler.
Hı hı.
Kendilerini o konuda geliştireceklerdir. Bunun haricindeki dersler biraz daha ne yönde uzmanlaşmak istediklerine bağlı. Şimdi yapay zeka çok geniş bir alan. Bunun altında mesela mekatronik, bu robotik tarzı daha böyle elektromekanik sistemlere yönelik çalışmalar yapanlar var. Böyle biyoinformatik dediğimiz tıp ve mühendisliğin özellikle veri analizi tarafında iş yani beraber çalıştıkları bir alan var.
Hı hı.
Bunun haricinde mesela işte bu bankacılık sistemlerinde işte ödeme sistemleri, bu fintech dediğimiz finansal teknolojilerin geliştirilmesi bu konuda iktisat ve bu finans mühendisliği dediğimiz konuyla ilgili yapay zeka uygulamaları var.
Hı hı.
Bu konularda seçmeli derslerimiz var. Şimdi bu öğrenciler artık ileride tek yapay zeka çatısı altında belki bu taraflara da uzmanlaşabilirler. Yani bu biraz da öğrencinin ne istediğine bağlı. Özellikle mesela bilgisayarla görü, bu dronlardan mesela alınan görüntülerin analizi, işte bunlara bağlı karar verme, işte uzaktan algılama yapıları. Yani bu konuda da çok şey var. Yani çok aslında düşününce kendi altında farklı alanlara ayrılabilecek
evet,
çok fazla yapı var. Biz öğrencilere bir temel vermeyi amaçlıyoruz. Sonra da öğrenci artık kendisi hangi konuda ne kadar uzmanlaşmak istediğine bağlı istediği alana yönelik seçmeli dersler olabilir.
Şu an kaçıncı sınıfta başlayanlar?
Şu anda daha yeni açtık bölümü.
Birinci sınıf olacaklar bu sene.
İlk öğrencilerimizi şimdi alacağız. Önümüzdeki hafta
başlayacak.
İnşallah bakalım. Yani ondan sonra da her dönem belki de artan bir sayıyla öğrencilerimiz bu konularda çalışacaklar.
Evet. Aslında şunu da çok merak ediyorum. Acaba öğrenciler bilerek mi seçtiler bu bölümü, yoksa geleceğin mesleği olduğunu düşündükleri için mi seçtiler acaba sizce?
Şimdi bunu öğrencilere sormak lazım. Haklısınız. Yani biz de bu konuyu düşündük. Muhtemelen geleceğin mesleği olacağını düşündüklerini yapıyorum. Yani birçok öğrenci de severek bunu okumak istiyor. Yani hani bu konu ilgilerini çektiği
merak
için,
ettiği,
merak
evet.
ettikleri için, ama daha büyük bir kesime muhtemelen gelecekte bu daha yaygın olacak. Çünkü şu anda bununla ilgili büyük bir beklenti içinde aslında dünya.
Hı hı.
Yani yapay zeka her şeyi çözecek. İşte hastalıklar ortadan kalkacak. İşte bütün ulaşım sorunlarımız.
İnşallah. Keşke.
Yani bu büyük beklentiler tabii, hı hı. Gerçekleşmezse de bunun buna bağlı sorunlar da ortaya çıkabilir, sıkıntılar. Hı hı. Fakat ben hani şu anda ciddi bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. Yani hı hı. iş ilanlarına bakıldığında çok fazla bu konuda uzman eksikliği yer alıyor. Ve firmalar bu konuda yetişmiş eleman arıyorlar ve bulamıyorlar.
Hı hı.
Dolayısıyla bu en azından istihdam ihtiyacını karşılayacaktır. Muhtemelen kontenjan ileride buna bağlı olarak da artacaktır. Yani bilgisayar mühendisliği şu anda oldukça tercih edilen bir bölüm diğer mühendislerin içinde.
Puan da oldukça yüksek.
Puan da yüksek, doğru. Bunun sebebi çünkü oldukça talebi yüksek bir bölüm.
Hı.
Yani firmalar tarafından. Yapay zeka mühendisliği ya da yapay zeka ya da veri bilimi diyelim işte artık nasıl tanımlandığına bağlı. Bu şu anda son zamanlarda oldukça talebi artan bir yapıda.
Hı hı.
Ama böyle bir mühendislik olmadığı için insanların kendini yetiştirmesine bağlı olaraktan firmalar değerlendiriyorlar,
hı hı.
gelen mezunları. Biz buna bir kolaylık sağlamak istiyoruz. O yüzden yapay zeka mühendisliğini doğrudan açaraktan öğrencilere yol gösterici ve hangi alanlarda daha iyi başarılı olabileceklerini, kendilerini görmelerini sağlayacak bir yapı oluşturuyoruz.
Evet. Şu yapay zekanın kullanılma alanlarından biraz daha detaylı bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Nerelerde en çok göreceğiz yapay zeka mühendislerini ve yapay zeka uygulamalarını?
Tabii. Şimdi burada şöyle genel bir çevirebiliriz. Hani açıklama diyeyim. Hemen her yerde yapay zeka mühendisliği devrede olacak. Neden böyle söylüyorum? Ya mesela şu an bilgisayar mühendisliği diyelim ya da bilgi teknolojileri uzmanları bütün alanlarda çalışıyorlar. Neden? İşte mesela bir telekom firması, işte bankalar, işte turizm firmaları, sağlık sektörü, eğitim sektörü. Düşünebileceğiniz her alanda arka planda bir bilgi teknolojileri altyapısı gerekiyor. Şimdi bilgisayar mühendisleri bunu sağlıyorlar, çok güzel. Yapay zeka mühendisleri de bu alanlarda kendi kendine karar veren yapıları destek olacakları için bilgisayar mühendisliğinin bu gereksinimlerine ek olaraktan yer alabilecek yapıdalar. Şimdi yani her alanda bu tarz karar destek sistemlerine ihtiyaç var. Buralarda yapay zeka mühendisleri kullanılabilir. Alan spesifik olarak mesela nasıl olur bu derseniz, mesela en basitinden demin örnek verdiğim mesela bu fintech dediğimiz bu Türkiye'nin mesela bankacılıkta dijital dönüşüm ve bütün dünyada aslında Türkiye'de de değil.
Hı hı.
Bu yapı içinde yapay zeka kendi yani mesela bir risk analizi yapabilir. İşte alım satım kararları verebilir, portföy yönetebilir.
Hı hı.
Mesela bir ödeme sisteminde bir kredi kartı mesela harcamasında bir sorun olup olmadığını anlayabilir.
Hı hı.
Şimdi bu
müşteri hizmetlerini aramamıza gerek kalmaz,
evet,
değil
evet.
mi?
Otomatik olarak tespit edip hatta siz daha haberiniz bile olmadan kredi
sorun
kartınızı
çözülür.
Evet. Bu sıkıntıyı giderebilir. Mesela şimdi bu kullanılıyor mu şu anda? Yavaş yavaş kullanılmaya başlandı.
Hı hı.
Yani yurt dışındaki örneklerini ben duydum. Türkiye'de de zaten bizim bankacılık sistemimizdeki aslında büyük bankalar bu konularda bayağı iyi durumdalar ve onlar da bu tip teknolojilere yatırım yapıyorlar.
Hı hı.
Mesela bu net kullanılacak yani uygulaması olan bir alan. Sağlık sektöründe de benzer şekilde mesela bu mesela hastalık teşhisinde laboratuvar analizinde bazı çalışmalar kendim biliyorum. Yani en azından akademik de olabilir, uygulamalı da olabilir ama bu sektörde de ciddi bir şey var, talep olacak.
Hı hı.
Bunun haricinde savunma sanayi özellikle ilgi gösteriyor. Yapay zeka
konuları.
Tabii ki,
mi?
Evet. Yani böyle otonom, hızlı karar veren ve doğru karar veren bu yani şu anda biliyorsunuz bütün dünyada bu konuda bir yarış var.
Evet.
Yani hani bunun içinde yer almanın yollarından bir tanesi de bu sektöre yatırım yapabilmek. Benim şimdilik önde gördüğüm sektörler bunlar. Ulaşım sanayinde de mesela sürücüsüz arabalar yapay zekasız olacak bir şey değil. Zaten kendi kendine nasıl süreceğini karar vermek mecburiyetinde olduğu için.
Hı hı.
Orada da ihtiyaç olacak. Yani benim aklıma açıkçası çalışamayacağı bir alan gelmiyor.
Evet. Yapay zeka mühendisliği. Bu anlamda da hani bu mühendislik bölümünü bitirenlerin iş bulamama gibi bir sorunları olmayacak gibi gözüküyor, değil mi?
Bence olmayacak.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özbayoğlu katkılarınız için. O zaman yeni bölümünüz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gelecek öğrenci arkadaşlarımıza başarılar dileyelim. Bundan o zaman 4 yıllık bir bölüm,
evet,
sanıyorum. 4 yıl sonra bakalım ilk mezunlar hangi alanlarda ne şekilde çalışacaklar. O zaman bizzat da görmüş olacağız ama sonuçta yapay zeka aslında hayatımızın içinde, sizin de ifade ettiğiniz gibi.
Evet.
Belki farkındayız, belki değiliz ama farkında olduğumuz alanlar da yavaş yavaş artmaya başladı. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, TOBB Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Murat Özbayoğlu stüdyo konuğumuzdu. Yapay zekayı ve yapay zeka mühendisliğini konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. dönemden kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ Hocamız bizlerle birlikte her salı olduğu gibi. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu hafta Zafer Bayramı haftamız, evet. Ve bu bayram haftamız dolayısıyla biz de bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hem şimdiden kutlayalım hem de bayramların, milli bayramlarımızın ve 30 Ağustos zaferinin öneminden biraz bahsedelim istedik.
Evet. Tabii 30 Ağustos zaferine gelinceye kadar ülkemizin geçirdiği sıkıntıları tek tek burada anlatmayacağım ama bayramın öneminden bahsetmek istiyorum bugün. Ama gerçekten neredeyse Anadolu'dan atılmak üzere Türk halkı. Hı hı. Yani bir püskürtme harekatı gibi neredeyse. Hani geldikleri yere gitsinler. Neresidir işte Orta Asya, oraya kadar sürelim ya da Anadolu'da küçük bir bölgeyi bırakalım Türklere gibi bir işgal altında iken ülke. Burada işte tam olarak 30 Ağustos günü kabul ediliyor bu. Bizim o makus kaderimiz değişiyor. Yani bir anda gerçekten ilk defa biz başarı kazanmaya başlıyoruz 26 Ağustos'ta büyük taarruzun başlamasıyla birlikte. Büyük taarruz gerçekten de büyük bir zafer. Yani zafer bayramı diyoruz, belki zafer kelimesiyle böyle çok basit bir şey gibi söylüyoruz ama aslında o zafer o günkü şartları düşündüğümüzde kolay bir zafer değil, kolay kazanılan bir zafer değil. Her millete, her ülkeye nasip olacak bir zafer değil. Çok taktik gerektiren, büyük strateji gerektiren ve gerçekten Mustafa Kemal'in dehasıyla eş diyebileceğimiz bir zafer. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu anlamda ilk defa belki de bu bir moral oluyor. Evet, ondan önce de kazanılmış zaferlerimiz var. Sadece bu değil. Bu Kurtuluş Savaşı çerçevesinde baktığımızda aslında tabii buna İstiklal Savaşı demek daha doğru. Çünkü biz aslında bir şeyden kurtulmaya çalışmıyoruz. Köle değiliz, hani sömürge değiliz. Aslında biz kendi topraklarımızda bağımsızlığımızı kazanmaya çalışıyoruz. Doğrusu İstiklal Harbi. O yüzden de bu bayramların öneminde belki de bütün bayramlar için hani hep milli bayramlara şöyle bir baktığımızda genel olarak şunu söyleyebiliriz. Özellikle tam bağımsızlık, ulusal egemenlik bunlar vurgulanıyor ve bunlar çok önemli değerler ülkeler için. Yani kolay kazanılmadığı için de vurgulanması lazım, kurumsallaşması lazım. Kurumsallaştıkça çünkü ülkeler ancak bir sonraki nesle bu tür değerleri aktarabilir. Hani kabile değiliz biz. Kabileler etnografik malzeme unsurudur. Ama ülke dediğimizde bir kurumsallaşma söz konusudur. Bu siyasi örgütleriyle olur, işte devletin çeşitli organizasyonlarıyla olur. Ama aynı zamanda bu tür işte bayrak gibi, marş gibi, çeşitli bayramlar gibi bir takım simgelerle de olur ki bu simgeler aslında
o bağımsızlığı hatırlatsın.
Evet, o bağımsızlığı. Kanka. Çünkü şartlara baktığımızda o şartlarda o bağımsızlığı kazanmak bugün hepsine tek tek bütün şehitlerimize gerçekten rahmet ve minnetle anıyorum ve gerçekten de teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Çünkü onlar o gün o şartlarda savaşmasalardı bugün çok farklı bir coğrafyada çok farklı şartlarda oluyor olabilirdik. O yüzden 30 Ağustos bunun bir simgesi ve bütün ülkelerde aslında milli bayramlar böyle önemli tarihlerde önemli dönüm noktası diyebileceğimiz tarihlerde kutlanıyor. 30 Ağustos'ta böyle. Yani 26 Ağustos'ta başlayan aslında Haziran'dan itibaren başlayan gizli gizli hazırlıklarını yaptığı bu büyük taarruzun, büyük taarruz diyoruz zaten adı üzerinde gerçekten büyük bir taarruz. Düşmanın sıkıştırılmasıyla ve yavaş yavaş aldıkları yerleri geri kazanarak püskürtülmesiyle düşmanın topraklardan, Anadolu topraklarından atılmasıyla eşleştirdiğimiz ve bu anlamda da diğer bütün bayramlarda olduğu gibi özellikle de burada net bir şekilde bağımsızlığımızı yani nedir? Hiçbir düşman, hiçbir dış müdahale olmaksızın bu ülke bizimdir dediğimiz adeta imzamızı attığımız bir zaferdir. O açıdan da baktığımızda tekrar tekrar onu belirtmek lazım ki bir takım şeylerin kurumsallaşması zaman alır. hemen mesela arkasından kutlamak, kutlanması isteniyor. Fakat 1923 tabii Cumhuriyet ilanıyla çok yoğun olduğu için birçok siyasi, toplumsal alanda yapılan bir sürü faaliyet var. 1923 kutlamaları o kadar iyi olmuyor. Yani daha doğrusu beklenildiği kadar. Ama 1924'te Çal'da hem meçhul asker anıtının açılışı Latifehan'la birlikte yapıyor. Hem orada çok coşkulu, güzel bir konuşma yapıyor Mustafa Kemal. Ve bu zaferin sadece bizim için değil, bizim olduğu kadar dünyanın kaderini de değiştiren bir zafer olduğunu söylüyor. Ki gerçekten de öyle. Yani biz orada her ne kadar Yunanlıları yenmiş gibi görünsek de aslında arkada olan bütün emperyalist güçleri yenmiş olduk. Yani Yunanistan sadece bir görüntüdür. Arkasında aslında bütün o devletler vardır. Evet, yani bütün işgalci devletler vardır. Hepsine verilen bir mesajdır bu. Ve hem onlar bu anlamda net bir şekilde cevaplarını almışlardır. Hem de aynı zamanda bütün o makus kaderi yaşayan bize benzer bütün ülkeler buradan yola çıkarak umutlanmışlardır. Yani bu yapılabilecek bir şey. Çünkü yani çok gerçekten imkansızlıklarla ki zaten Sakarya'da da geriye çekilerek aslında çok tepki almıştı Mustafa Kemal ve ordunun toparlanmasını, işte silahlarının, cephanesinin her türlü anlamda yenilenmesini sağlamaya çalışmıştı. Niye vakit kazanmaya çalışmıştı? Çünkü yokluk var ve o arada bunları toparlamaya çalışıyor. Daha güçlü bir meydan muharebesi yapabilmek için. Burada da onu görebiliriz. Yani bu pek çok yıl üst üste savaşmış, sıkıntılar içerisinde savaşmış, mali sıkıntılar içerisinde, toplumsal sıkıntılar içerisinde, siyasi sıkıntılar içerisinde savaşmış bir milletin, devletin sonuçta bu şartlarda kazandığı bir zafer olduğu için demek ki bunu biz de yapabiliriz diye bu kaderi yaşayan, bu sıkıntılar içerisinde olan pek çok devlete de umut ışığı olmuştur. O anlamda gerçekten dünyanın tarihini değiştirdi demesi çok doğru bir tespit Mustafa Kemal'in. Tabii ki hani bahsettiğimiz gibi biraz önce stratejik olarak da işte 9 Eylül'e kadar o düşmanı ülkeden atma çabaları devam ediyor. Yani aslında 9 Eylül'de İzmir'de en son bitiyor ama 30 Ağustos ilk kazanılan işte geriye püskürtme ile birlikte o bağımsızlığın bir simgesi haline geliyor. Yani savaş orada bitmiş değil. 30 Ağustos'un kabul edilmesini öyle düşünmeyelim. Belki hani gençler olabilir 30 Ağustos'u demek ki kazandık bitti gibi düşünebilir. Orada devam ediyor aslında ama dediğim gibi talihin geriye döndüğü nokta o anlamda. Bu tür kutlamalar, bu tür bayramların gelenekselleşmesi için hemen iki günde, üç günde olmuyor bunlar. Yani seneler geçiyor. İşte kararlar alınıyor. 1926'da alınan kararla bayram olarak, milli bayram olarak kutluyoruz. O tarihten itibaren kutlamalarla birlikte ne oluyor? Bir gelenekselleşme söz konusu oluyor. Yani kurumsallaşma, toplumsal bir kurumsallaşma oluyor. O zaman ne oluyor? Eşit bir şekilde her yerde işte askeriyle, sivil halkıyla, yaşlısıyla, genciyle, devlet kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle herkes kutlamış oluyor ve böylece gelenek oluşuyor. Bunlar zaman alıyor. O yüzden de bu geleneklerin devam etmesi, dini bayramımız olan Kurban Bayramı'nda konuştuğumuz gibi farklı ülkeler, diğer ülkeler işte kendilerine bayram oluşturmaya çalışıyorlar. Biz gerçekten bayram olarak kutlayabileceğimiz çok güzel dönüm noktalarına sahibiz bir ülke olarak ve çok büyük şans bu. Tabii ki çok büyük sıkıntılar geçirerek bunlar elde ediliyor. O yüzden de unutulmaması lazım bu değerlerin. Ki dediğim gibi tam bağımsızlık, ulusal egemenlik gibi tekrar tekrar hatırlatılması lazım. Çünkü bu ülkede bu tür amaçlar hiçbir zaman bitmedi. Hala da devam ediyor işte zaman zaman eğer siyasi gelişmeleri takip ediyorsanız Türkiye'nin çevresindeki sıkıntıları bu anlamda nelerle karşı karşıya olduğumuzu dış tehdit anlamında görebiliriz. Dolayısıyla bu her zaman hatırlanması gereken bir şey. Yani şu anda da gençlerimizin bunu hatırlaması, gelecek nesillere bunu hatırlatması lazım. Tam bağımsızlık çok önemli. Bu ülkenin taşıyla, toprağıyla, doğasıyla, ne bileyim işte deniziyle, sahiliyle, toprağıyla, ormanıyla, her şeyle bize ait olduğunu ve hiçbir dış müdahale olmadan bizim yönetimimizde, demokratik yönetimimizde olması gerektiğini tekrar tekrar bu bayramlar vesilesiyle hatırlatmak gerekiyor yeni nesillere. Bunun için iyi, dediğim gibi, gelenekselleşmiş, kurumsallaşmış unsurlar bayramlar, milli bayramlar. 30 Ağustos'ta bu anlamda gerçekten dünya tarihinde de kıymetli diyebileceğimiz bir bayram. Bayramın önemini bu çerçeveden bakarak, bir de tabii ne kadar şehitlerimizin hikayelerini orada yaşanan, şimdi bile gitseniz yani orada insanlar anlatırlar, Dumlupınar'da, işte Sakarya'da, Eskişehir'de insanlar bu hikayelerle büyümüştür. Hikaye demeyelim bunlara, gerçek olaylar, yani anekdotlar diyelim, bunlarla büyümüştür ki bütün komutanlarımızın da kendi anılarında, nutukta bahsedildiği gibi gerçekten çok bir sürü de içinde destansı olaylar var. Sadece şey değil yani, savaşın bütünü bir zafer ama küçük küçük de içinde pek çok destansı zafer hikayesi var. Bu anlamda da gerçekten bakmak, bunları da görmek lazım, küçük detayları. Büyük resme takılırken bazen bu küçük detayları unutuyoruz ama bunlar da çok kıymetli diye düşünüyorum. Evet. Tabii diğer taraftan bir de çok popüler bir cümlesi var Atatürk'ün, bunu da hep söylerler. Mustafa Kemal diyor ki işte ilk hedefiniz Akdeniz ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. Hep bunu da işte niye Akdeniz demiş, niye Ege dememiş, madem Ege'de denize dökülüyor düşman, hani klasik bir cümledir ya o. Ama o zaman Ege Denizi diye bir şey yok. Yani Marmara'ya kadar olan deniz aslında Adalar Denizi diye biliniyor o ara ama asıl Akdeniz diye biliniyor. Oradan itibaren yukarısı Karadeniz diye biliniyor. Dolayısıyla yani aslında işaret ettiği yer Türk bakış açısıyla, Türk adıyla Ege Denizi. Sonradan sonraya Aegean dediğimiz işte kelime kullanılarak Ege Denizi, bu Yunanların ifadesi. Yani biz şu anda kullanırken bunu bu sanki hep böyleydi gibi düşünerek algılamakta belki güçlük çekiyoruz ama o dönem için bakıldığında eski tarih atlaslarında da hep orası
Akdeniz olarak geçiyor.
Onu da bir altını çizmekte, belirtmekte fayda var, bu emrinin ne anlama geldiğini.
Şimdi az önce dediniz ya, Kurban Bayramı'nda da aynı konuyu sohbet etmiştik değerli hocalarımızla birlikte. Bayram dediğimizde aslında birlik anlamına geliyor.
Evet,
birlik
evet.
Ve bütünlük ve geçmişe dayalı o geleneklerin devamını bizden sonraki nesillere aktaran çok kıymetli bir unsur. Hep bunu konuştuk o günde. Şimdi o bir dini bayramdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı milli bir bayram. Milli duygularımızın, hani dediniz ya, taşıyla toprağıyla, her evet. bir karış metrekaresiyle bu yurdun, bu vatanın topraklarının düşmanlardan kurtarıldığı çok çok önemli, çok kıymetli bir gün. Ve bunu gelecek nesillere aktarabilmek için işte milli bayram, yani yine birlik, bütünlük, o milli
toplumsal
duygularımızın
bilincin oluştuğu, yani evet. bunu her gün vurgulayamazsınız çünkü. Yani tamam vurgulayabilirsiniz ama bireysel olur.
Evet.
Bu toplumsal olarak bunu yaşatabileceğimiz, yani çocuk baktığında çevresine niye bugünü kutluyoruz dediğinde
anlatabileceğiniz,
buna dayanak oluşturabileceğiniz bir milli bayramlar böyle, yani o anlamda simgesel bulduğum için önemsiyorum. Dolayısıyla kutlama derken bunu abartmak anlamında söylemiyorum ama unutulmaması gerektiğini ve gelecek nesilleri hala canlılığını koruduğu için bunun altında yatan o değerler, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik gibi değerler hala çok önemli olduğu için hatırlanması gerektiğini vurgulamak açısından özellikle belirttim.
Değerli hocam, sizin de ifade ettiğiniz gibi tarih tekerrürden ibaret. Yani yarın evet biz kötü şey olmasın diye her zaman elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, çabalıyoruz ama dış toplumların bizim hakkımızda neler düşündüğünü, ne gibi kafalarında planlar, projeler yaptım, ve planlar olduğunu tabii ki bilemiyoruz. O yüzden her an aslında tetikte ve her an o milli birlik ve bilinç şuurumuzu içimizde
korumamız gerekiyor.
Evet. Dolayısıyla bu bayramların da ben de sizin de ifade ettiğiniz gibi çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Evet, evet, evet. Teşekkür ediyorum ben de bu fırsatı verdiğiniz için. Hem şehitlerimizi anmak hem gerçekten önemli bir günü altını çizmek, içinde yatan değerlerin altını çizme fırsatını verdiğiniz için.
Bu vesileyle hem tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle bir kez daha anadım. Bu topraklarda huzurla, mutlulukla, barış içinde yaşamaya.
Ve bir daha da böyle bir sıkıntı yaşatmasın gerçekten.
Devam edelim inşallah. Ve biz de Türk gençlerine bu bayramlar vesilesiyle de hem geçmişte yaşanan o sıkıntıları aktarmanın bir yolunu bulmuş olalım, hem de onlar ecdadının ne kadar büyük başarılara imza attığını da bir kez daha anlamış olsun. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için. Evet, bugün 30 Ağustos değil ama biz şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayalım.
O coşkunun ateşini şimdiden yakalım.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamız Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Oy oy oy,
gözlerinden yaş akıtma. Oy yazılırsa böyle kader olur, o zaman aşkta keder, kalbim ağlar, yüzüm güler o.
Hayatın sesleri.